erkekler. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri Türkiye'de. Saatlerimiz 15.19'u gösteriyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinlediğimizden dolayı biraz geç başladık bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Ama 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız başkentten. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine bildiğiniz gibi Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Thank you.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki stüdyo konuklarımızla hemen sizleri tanıştıralım. Duydunuz az önce, bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa diyorlardı. Kimler diyorlardı onları? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyunundan bir bölüm dinledik. Serebral palsi hastası çocuklar sahnelediler bu oyunu ve o çocuklarımızdan bazıları bizlerle birlikteler. Oyunun anlatıcısı sevgili Furkan Ayan ve
Aydın,
özür dilerim. Furkan Aydın ve Bünyamin Yıldız. Doğru mudur?
Doğru.
Evet, Bünyamin Bilgili. Ve tabii ki Pamuk Prensesimiz var. Sevgili Nisanur Gümüş. Hoş geldin. Ve projeyle ilgili bilgiler almak üzere Duça Halkla İlişkiler Müdürü, Duran Çeki Fizik Tedavi Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Sultan Kara da bizlerle birlikte. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk,
teşekkür ederiz. Şimdi az önce dinlerken oyundan bir bölüm, sevgili Nisanur ne güzel burada söylüyordu az önce program başlarken, yine dinleyeceğiz biz ondan ama öncelikle projeyle ilgili bilgileri sizden almadan önce serebral palsi nedir, birazcık dinleyicilerimize söz edelim, nasıl bir proje gelişti, sonra ondan konuşalım.
Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığınız için.
Biz
çok güzel ve çok sıcak
geldiğiniz
bir ortam
için. Sağ olun.
Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi serebral palsi, beyin felci de dediğimiz, beynin bir grup nörolojik bozukluklarını içeren çok geniş bir tanımdır. Ve hayat boyu sürecek olan bir durumdur. Burada biz giriyoruz devreye. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak yüzü aşkın hem bedensel hem fiziksel engelli çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Hizmetimizin yanı sıra çocuklarımız için tedavide çok büyük gereklilik sağlayan bu tür organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar onlar için çok büyük bir farkındalık. Çok büyük bir ses getirdiğimizi düşünüyorum ben. Amacımız onların hem tedavilerini en iyi şekilde görüp hem de onların neler yapabildiğini, neler yapabileceğini birçok kişiyle paylaşmak oldu. Biz çok büyük bir aileyiz. Çok geniş bir aileyiz.
Kaç kişilik bir ailesiniz?
Çok çok geniş.
Bayağı geniş.
Bayağı geniş bir aileyiz. Evet. Onun dışında her ailede olduğu gibi çocuklarımızın yaşadığı sorunları birebir orada fark ediyoruz. Ailelerimizin yaşadığı, annelerimizin, babalarımızın yaşadığı sorunları birebir yaşıyoruz ve onlara bu sorunları en aza indirgemek için neler yapabilirsek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şahsım ve kurumum adına bunları konuşuyorum.
Ve çocuklarla hep orada tanıştınız.
Hep orada tanıştık. Evet.
Şimdi o zaman sevgili Furkan Aydın'la devam edelim.
Tabii,
evet, sevgili Furkan, sen Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyununda anlatıcısısın.
Evet, sunucu olarak görev yaptım.
Sunucu olarak. Eyvah, benim mesleğimi elimden mi alacaksın?
Estağfurullah.
Ne güzel. Peki nasıl başladı? Birazcık anlat. Nasıl tanıştınız öncesinde? Sonraki oradaki arkadaşlıklardan birazcık söz edelim. En son projeye gelelim.
Tabii ki. Öncelikle bize burada şans verdiğiniz için, bizi burada konuk ettiğiniz
için
teşekkür ediyoruz.
Için.
Çok sıcak bir ortam. Gayet mutluyuz burada olmaktan.
Biz de mutlu olduk sizleri görünce.
Heyecanlıyız. Şöyle söyleyeyim. Benim burada fazla bir geçmişim yok açıkçası. Hani bir ay falan olmuştur en fazla.
Evet.
Hani engel raporumdan dolayı. Hani normalde gittiğim fizik tedavi özel eğitim merkezinden ayrı olarak bir yer seçmek istedim. Duça'yı tercih ettim.
Yani
çok da memnunum açıkçası. İyi ki de buraya gelmişim. Hani Temmuz ayında da bazı etkinlikler olmuş. Onları kaçırdım, biraz üzülüyorum ama daha da...
Bundan sonraki etkinliklerin içinde yer alacaksın gibi geliyor bana hep.
Kesinlikle.
Değil mi? Kaçırdım diye öyle bir söyledi ki üzüntüyle.
Biraz öyle oldu. Yani çok mutluyum. Bundan sonra da bu şekilde etkinliklerimiz devam edecek.
Evet.
Hep birlikte... Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.
Çok güzel. Şimdi Pamuk Prenses'i en sona bırakacağım. Ve ben sevgili Bünyamin Yıldız'a dönmek istiyorum. Bilgili. Öyle mi?
Evet.
Gerçekten de Facebook sayfamızdan dinleyicilerimiz takip ederlerse Pamuk Prensesimizin ne kadar pamuk gibi bir prenses olduğunu görecekler.
Kesinlikle.
Bilgilimizin de aynı şekilde
Kesinlikle.
Bilgiliye benzediğini de görecekler. Evet, seni de tanıyalım.
Benim adım Bünyamin Yıldız.
Evet. Sen nasıl dahil oldun? Ne kadar zamandır Duçe'desin ve projeye dahil oldun?
3 yıldır buradayım. 3 yıldır buradayım.
Sonra Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyununda yer aldın. İlk kez mi böyle bir projede yer alıyorsun?
Evet.
Hı-hı. Mutlu musun?
Evet.
Bilgili olmaktan hoşnut musun?
Evet.
Ve Pamuk Prenses'e gelelim. Sevgili Nisa Nur Gümüş. Evet. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, sen gerçekten çok pamuk gibisin ve gerçekten bir prenses gibisin. Nasıl hissediyorsun oyunda kendini?
İyi.
İyi mi? Hı-hı. Ne yapıyorsun mesela?
Ya, iyiyim.
İyisin. Ya yani oyunda neler yapıyorsun? Bir pamuk prenses ol bize. Ne yapıyorsun mesela oyunda?
Mesela yapabildiğim şeyler.
Mesela o yapabildiğin şeyler neler?
Nasıl yani?
Nasıl başlıyorsun mesela?
Başlıyorum.
Peki.
İnsanlar çok hevesli aldı bu görevi zaten. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de ben Pamuk Prenses olacağım dedi.
Kendi seçti yani
kendi
rolünü.
Kendi seçti rolünü ve... Evet. Hayatımda gördüğüm en güzel Pamuk Prenses'ti.
Evet, tabii şimdi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hepimizin hayatında hep yer etmiş muhteşem bir çocuk oyunudur aslında. Çocuk kitaplarında da okuduğumuz bir sonuçta masal ve gerçekten çok keyifli. Hele bir de bu yaşlarda içinde olmak değil mi? Muhteşem bir şey. Peki bu proje nasıl gelişti Sayın Sultan Kara?
Şimdi bu projemizden önce... Biz kurum olarak, şahsım adına da dahil birçok organizasyonlar yaptık. Temmuz ayında da büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Ampute milli takımımızla benim çocuklarım çok güzel bir maç
yaptı. Ne güzel, biz de konuk etmiştik stüdyomuza, milli gururlarımızı.
Evet.
Sen de maçta yer aldın mı sevgili Bünyamin? Öyle mi? Nasıldı, bize biraz anlatır mısın lütfen?
İyiydi.
Nasıl maç yaptınız mesela? Sizler, sizin takımınızda kimler vardı?
Bizim takımımızda...
Kim yendi? Ampute mi siz mi?
Biz.
Siz mi yendiniz? Tebrik ediyoruz. Kaç bitti maç?
Hatırlamıyorum.
Ne güzel, tebrik ediyoruz.
6-1 biz yendik.
6-1 hem de. Vay, Ampute milli takımını. Süper, harikasınız. Bundan sonra olacak mı böyle projeler?
Kesinlikle devamı gelecek bu tür organizasyonlarımızın.
Evet.
Zaten... spor takımını da şöyle kurduk biz açıkçası. Yeni yürümeye başlayan yürüme engelli bir çocuğumuzun isteği üzerine bu takımı kurduk. Sultan abla, ben top oynamak istiyorum deyince 8 yaşında bir çocuğumuzdan bahsediyorum. Biz futbol takımı kurmaya karar verdik. Evet. Peki, onun isteği üzerine biz Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştık. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ampute takımımıza ulaştık. O kadar yoğunluğu arasında ampute takımımız bizi kırmadı. Ama tabii pişman oldular çünkü bizim çocuklarımız yendiler.
Evet, çok hepsi, hepsi o kadar koca gönüllü insanlar
kesinlikle,
ki o ampute milli takımındaki sporcularımız bizim de konuğumuz oldular. Evet. Gerçekten öyle.
Tebrik ediyoruz. Yani
böyle, evet, gerçekten böyle bir şeyi kabul etmemeleri mümkün değildi zaten mutlaka. Evet. Çok isteyerek, çok da gönüllü gelmişlerdir. Gelelim Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyununa. O nasıl bir proje olarak başladı?
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyunumuz aslında
Nisa Nur'dan mı çıktı? Ben Pamuk Prenses olmak istiyorum diye. Öyle mi?
Sonra biz Nisa Nur'la ikimiz kendi aramızda konuştuk. Dedi ki biz bir tiyatro grubunu kuracağız. Oradan tabii ulaşacağımız insanlara ulaştık. Nisa Nur'la karar verdik. Nisa Nur dedi ki Pamuk Prenses'i ben oynayacağım. Şimdi tiyatro tabii ki çocuklarımız için çok daha farklı bir sahne. Dediler ki Sultan abla, biz kocaman bir sahnede oynamak istiyoruz ve ailelerimizin bizi alkışlamasını istiyoruz. Şimdi birçok zorluk yaşayıp da bu isteği, bu hayali görmemek olmazdı, mümkün olmazdı. Yapamayacağımız bir şey de değildi bu.
Elbette.
Ve benim çocuklarım iki provadan sonra sahnede devleştiler.
İki provadan sonra. Muhteşem.
Onların heyecanı bize, bizlerin heyecanı onlara bulaştı.
Sen neden Pamuk Prenses olmak istedin? Evet. Peki o zaman şeyi söyler misin? Hani Pamuk Prenses oyununda az önce dinlediğimiz şarkıdan söyler misin? Söylemiştin. Nasıl yani? Bütün dünya buna.
Buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza.
Harikasın. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel söylüyorsun. Sen neler anlatıyorsun? Seninle başlıyor oyun değil mi?
Evet. Serapler Pars'ın önce tanımını açıklıyorum.
Evet.
Hani bizim farklı olduğumuzdan bahsediyorum.
Evet.
Bunun farkındalığı yaratmak için bir oyun sergiledik. Hani çok çalıştık. Vesaire bunlardan bahsediyorum. Ondan sonra da sahneye Pamuk Prensesimiz ve yedi cücelerimizi de alıyorum.
Evet, diğer cüceler burada değiller. Onlara da artık sevgilerimizi yolluyoruz.
Kesinlikle. Hepsi zaten sizlere tek tek selamlarını gönderdiler.
Evet.
Onlar da şu an burada yoklar ama hepsi bizimle beraber.
Beraberler. Evet. Şimdi sevgili Pamuk Prenses'e soralım. Sen elmayı ısırdın mı? Pamuk Prenses oyununda hani elma var ya, ısırdın mı elmayı?
Ya ben ısıracaktım.
Evet.
Tamam, bir provada ısırma dediler. Ben de ondan sonra ısırdım.
Neden? Kim dedi ısırma diye? Kim dedi ısırma diye?
Adını
unuttun. Ay peki.
Evet, Nisanur sepeti elma bırakmadı çünkü. Biz dedik ki artık Nisanur ısırmış gibi yap. Sonra bayıldı zaten Nisanur. Prens geldi, Nisanur'u kurtardı değil mi?
Evet. Bütün elmaları Nisanur mu yiyordu
hepsini
yoksa? Çok mu seviyorsun elmayı? Sen onun için mi Pamuk Prenses olmak istedin yoksa? Bilmiyorsun. Evet. Şimdi tabii çocuğun iç dünyasının yansıması aslında, evet, oyunlar. Ve gerçekten çok güzel böyle bir projede yer almış olması çocuklarımızın, evet, bu anlamda baktığımızda da. Oyunu nerede sergilediniz? Kaç kere sahnelendi? İki kere mi?
Bir kere sahnelendi.
Bir kere.
Evet. Hı-hı. Panora Alışveriş Merkezi'nde oldu, hı-hı, oyunumuz. Aktör Stüdyo'da gerçekleşti.
Evet.
Oradaki tiyatrocu arkadaşlarımız da bize son derece destek oldular. Yani 150 kişilik salonda 350 kişi vardı. Hınca hınç doluydu sahnede.
Ne
İnanılmaz
güzel.
Duygusal anlar,
evet,
yaşandı. Cadı rolünde Esra Çakar'ımız vardı. Esra Çakar tekerlek sandalye kullanan bir meleğimiz. Bütün çocuklarım ayrı ayrı alkışlandı sahnede. Herkes ayakta alkışladı. Çok duygusal anlar yaşadık tabii ki biz burada. Şimdi hepsi rollerine gerçekten büründüler. Hepsi o rolü benimsediler.
Evet, o zaman o rolleri şöyle küçücük küçücük neler mesela nasıl başlıyor sevgili Furkan?
Evet, sevgili misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz diye. Bugün yani burada Serapler Pars'ta tamamen Serapler Pars'ta çocukların hazırlayıp sunduğu pop bir tiyatro gösterisini düzenleyeceğiz. Yani Serapler Pars'ı hareketi ve yürümeyi hani konuşmayı kısıtlayan bir engeldir vesaire
diyorsun. Ve sonra Pamuk Prenses mi geliyor? Sen ne diyorsun gelince sahneye?
Gelince ben de
nasıl başlıyorsun?
Başlıyorum.
Bir başla bakalım. Şimdi hani sahnedesin. Bak orada da seyircilerimiz var. Bak alkışlıyorlar seni. Evet. Program ekip arkadaşlarımız. Sizlerin aileleri. Bak alkışlıyorlar.
Kendimi tanıtıyorum.
Evet. Nasıl tanıtıyorsun kendini? Ne diyorsun?
Benim adım Pamuk Prenses diye selam veriyorum.
Evet.
Öyle.
Hadi bir başla. Bize orayı bir yap. Evet.
Benim adım Pamuk Prenses.
Evet, bu arada selamını göremiyorlar dinleyicilerimiz.
Benim adım Pamuk Prenses. Masallar ülkesinde dolaşırım, gezerim diye böyle bir başlangıç veriyorum.
Veriyorsun ve oyun başlıyor. Sonra Bilgili nasıl geliyor sahneye?
Cüceler hepsi, bütün cüceler kendini tanıttıktan sonra ben giriyorum. Ben de kendimi tanıtıyorum.
Evet. Sonra hani bize böyle oyundan küçücük bir replik söyler misin?
Benim adım Bilgin dedi. Okuyorum gündüz gece. Hiçbir kitapta görmedim senin gibi bir prenses.
Evet.
Bir tek o var.
Senin yüzün Bilgili'den çok fazla gülüyor aslında, değil mi?
Neşeli cücemiz çok daha neşeli.
Evet.
Bünyemin en büyükleri olarak Bilgin evet. Cüce rolünü üstlendi.
Evet, çok güzel. Şimdi aslında süremizin sonuna geldik. Keşke evet. daha vaktimiz olsaydı, konuşabilseydik.
Evet.
Ne güzel, sizi kutluyoruz. Yine çok sahnelenecek mi acaba Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, serebral palsi hastaları çocuklarımızla birlikte?
Şimdi dediğimiz gibi serebral palsili çocuklarımız olarak biz hem futbol alanında, spor alanında hem de tiyatro, sanat gösterileri hakkında. Aynı zamanda bu organizasyonumuzda 60 tane çocuğumuzun resim sergisi açılışı da oldu.
Aa, ne
hepsi
güzel.
İmza karşılığı resimlerini dağıttı çocuklarım. Onun dışında bu tür organizasyonlarımız fazlasıyla devam edecek. Bomba gibi geliyoruz diyeceğiz.
Süper. Evet,
Serebral Palsi'nin her zaman farkındalığını göstereceğiz. Onların neler neler başarabileceğini, neler neler yaptığını canı gönülden herkesin görmesini istiyoruz. Onları bu hayata özgüvenlerine beraber en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz.
Ne güzel. Evet. Hem onları umut olmak, umutlarını umut aşılamak amacıyla bir yola çıkmışsınız. Gerçekten
kesinlikle.
Çok güzel bir yol.
Çok teşekkür ediyoruz.
Size bu yolda başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza da geldiğiniz için. Sevgili Pamuk Prensesimize, sevgili Bilgelimize.
Başta Sultan abla ve bize destek olan bu organizasyonda, tiyatro gösterisinde bizim buraya gelmemizde destek olan sizlere teşekkür ediyoruz.
Biz de size teşekkür ediyoruz sevgili Furkan Aydın, oyunun anlatıcısı.
Rica ediyorum.
Sevgili Bünyamin Yıldız, bilgilisi oyunun ve sevgili Nisanur Gümüş, Pamuk Prensesi
evet.
oyunun ve Duçe Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Sultan Kara. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Daha nice projeleriniz olsun ve
İnşallah.
Biz sizi stüdyomuza ağırlamaya
çok
devam edelim. Dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edelim bu
çok
güzel projelerinizi.
Bu arada olduğunuz. Konumuzla alakası yok ama bugünkü maçta Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.
Öyle
bu
mi?
Peki.
Biz de evet.
Galatasaraylıyım ama Avrupa maçı olduğu için destekliyoruz.
Elbette tabii ki tabii
bizim
ki. Bütün,
Beşiktaş.
Evet bugün hepimiz Beşiktaşlıyız. Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Bize mucize, bir mucize Tanrım bize. biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize, bir mucize. Tanrım bize hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize.
Dünden kalanlar. Dünden kalanlar köşemizdeyiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün ayın 21'i. Dolayısıyla 3 gün sonra öğretmenler gününü kutlayacağız. Kutlayacağız derken de tabii biraz buruz aslında o anlamda. Çünkü öğretmenlerin çözüm bekleyen o kadar çok sorunları var ki. Evet. Biz de bugün öğretmenler günü dolayısıyla Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin tarihine bir bakalım istedik. Geçmişten günümüze Türk eğitim tarihinde de öğretmenlerin yaşadığı pek çok sorun vardı herhalde. Değil
evet,
mi?
Evet, evet. Yani özellikle belki öğretmen yetiştirme ve öğretmen üzerinde niye duruyoruz? Çünkü baktığımız zaman gerçekten her dönemde önem verilen bir meslek grubu. Ama şöyle diyelim, yani hiçbir eğitim modeli o modeli işletecek insan kaynağının niteliğinin üzerinde hizmet üretemez. Dolayısıyla öğretmenlerin kalitesini yükseltmek, onları iyi yetiştirmek aynı zamanda toplumu iyi yetiştirmek demek. Nitekim yeni nesil sizlerin eseriniz olacak derken ya da iki tür orduyla biz başarıyı sağlayacağız, gerçek hedefe ulaşacağız derken, birisi asker ordusu, birisi irfan ordusu derken aslında Atatürk'ün de bahsettiği buydu. Yani eğitime bu kadar önem vermesinin ve o eğitime önem verirken de merkezine öğretmeni koymasının sebebi buydu. Dolayısıyla toplumsal olarak gelişmemizin çok önemli bir unsuru öğretmen. Yani nasıl bir eğitim, nasıl bir öğretmen sorusuyla karşılık buluyor aslında. Nasıl bir eğitimi konuşuyoruz? Evet, üç ayağı var bunun. Belki yönetmelikler, anayasalar filan. Bir taraftan program, bir de bu işin öğretmen boyutu var. Yani öğretmen yetiştirme dediğimiz işte çeşitli fakültelerdeki şimdi programlar, lisans programları, yüksek lisans programları ya da işte eğitimin önemli gene sac ayaklarından bir tanesi olan eğitim programları gibi unsurlar her ne kadar konuşulsa bile bütün bunların sağlıklı yürütülmesini sağlayan şey gene de öğretmen aslında. Çünkü biz eğitim fakültelerindeki eğitimi de iyileştirirken aslında öğretmen kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Her ne değişiklik yaparsak yapalım eğitimde, hangi değişikliği yaparsak yapalım, öğretmen unsurunu dışarıda tutarak hiçbirisinde başarı sağlayamıyoruz.
Evet.
Hani biraz önce dediniz, geçmişte de böyle, çünkü onun için özellikle onu tekrar vurgulamak istiyorum. Öğretmenlerimizin çözüm bekleyen pek çok sorunu var diye bir bahsettiniz. Hakikaten uzun süredir bekliyor o sorunlar. Şöyle uzun süredir bekliyor. Şimdi hani zamanımız kısa olduğu için hemen hızlıca üstünden geçeceğim. Özellikle Darül Muallimi'nin açılışı olarak genellikle kabul edilir. Yani öğretmenlerin modern sisteme göre bir yetiştirmesinin başlaması. Dolayısıyla 16 Mart 1848 yılına kadar götürüyoruz. Yani neredeyse gelecek sene 2018 diye düşünürsek 170 senelik bir öğretmen yetiştirme geçmişimiz var. Tabii ondan öncesinde bir örgün eğitim sistemi içerisinde 1000 senelik belki medrese geleneği var. Hani tamamen medreselileşelim anlamında söylemiyorum ama yine de o padişahlarımızı, o önemli devlet adamlarımızı yetiştiren ciddi de bir medrese eğitimi veren hocalarımız da var. Yani o da bir, aslına bakarsanız, bizim bir geleneğimiz ve yine oradan edinilecek pek çok tecrübe var. Yani çok ciddi bir öğretmen yetiştirme geleneğimiz olmasına rağmen ilginçtir ki bir türlü
öğretmenlerimizin sorunlarını çözerek bunları bir sistematiğe oturtamadık, bir organize edemedik ve o problemler katlanarak devam ediyor. Şimdi 1848'de Darül Muallim'in artık gerçekten öğretmensiz bir eğitimin ve marifsiz bir modernleşmenin mümkün olmayacağını anlayan Tanzimat aydınları tarafından kabul ediliyor. Dönemin padişahı Abdülmecit de bunu onaylıyor ve başlatılıyor. Gerçekten ilk öğretime öğretmen yetiştirmek adına. Arkasından 1851'de Ahmet Cevdet Efendi nizamnamesini yayınlıyor ki çok önemlidir. Çünkü nizamnamede bugün bile kabul edebileceğimiz öğretmenliğin saygın bir meslek olduğunu, çeşitli yöntemlerin öğretilmesi gerektiğini, burs verilmesi gerektiğini, dolgun bir burs verilmesi gerektiğini, başka şeyle ilgilenmemeleri için, iyi eğitim alabilmeleri için iyi bir bursla okutulmaları gerektiğini, nitelikten bahseder mesela, nicelikten çok niteliğin önemli olduğunu, bir takım meslek şartlarının olması gerektiğinden bahseder ve öncelikli olarak Darül Muallim'inden sadece öğretmen yetişmesi gerektiğini söyler. Yani bu 1851'deki bu nizamname aslında bizim öğretmenlik deneyimimiz açısından, öğretmen yetiştirme deneyimimiz açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Fakat sonrasında 1860'lardan itibaren, hatta 69'dan da nizamname, marife umumiye nizamnamesinden itibaren yasallaştırılan, dışarıdan da öğretmen alınabilmesi, sadece Darül Muallimlerden değil, maalesef niteliği gözetirken Ahmet Cevdet Paşa niceliği gözden kaçırmıştır. Rüştiyeler hızla artmıştır. Rüştiyelerin sayısı hızla artmıştır. Ve rüştiyelerin sayısı hızla artınca öğretmen ihtiyacı da artmıştır dolayısıyla. Ve iyi bir burs verebilmek için 30'dan sayıyı 20'ye indirdikleri için yetişen öğretmen sayısı yetişememiştir. Yani yeterli gelmemiştir. Bu durumda çözümü dışarıdan gene medrese hocalarından sınavla alıma giderek çözmüşlerdir. Geçici denilmiştir ilk başta. Fakat daha sonrasında ne görüyoruz? İşte dediğim gibi 1869 nizamnamesiyle bunun yasallaştırıldığını görüyoruz. Orada da şöyle bir ifade var. Hakkı rüçhan denilen, yani Darül Muallim'in öğretmenlerine öncelik verilmesi, bir öncelik hakkından bahsediliyor. Aslında bu şimdi bile yapılabilecek bir şey. Yani en azından eğitim fakültesi mezunlarına bir öncelik verilmesi. Şu anda böyle bir uygulama yok. Tamam, yok, gene dışarıdan alım yapılıyor ama bir öncelik hakkı eğitim fakültesi kuruluşu itibariyle, çünkü eğitim fakülteleri öğretmen yetiştiren kurumlar olarak kuruluşu böyle.
Yani günümüz modeliyle karşılaştığımızda çok farklı olduğunu görüyoruz. Tabii, keşke yani karma, katlanarak devam ederek.
Ya o bilinç devam edebilseydi keşke. Aslında çok o dönemin şartlarında çok ileri görüşlülükle bir takım şartnameler konulmuş ama maalesef uygulanamamış. Tabii bu biraz da aslına bakarsanız nitelik nicelik dengelemesini yapma sorunundan da kaynaklanıyor. Çünkü Cumhuriyet dönemine geldiğimizde görüyoruz ki hızla artan eğitim, okullaşma kapasitesiyle beraber öğretmen ihtiyacı karşılanamıyor. Ve buna bir takım hızlı ve maalesef çok da yerinde olmayan çözümler bulunmaya çalışılıyor. Bunların arasında belki en öne çıkan ve şu anda bile belki model olarak kullanabileceğimiz köy enstitüleri var mesela. Köy enstitülerinden yetişen öğretmenler. Sonrasında mesela yine eğitim enstitülerinin ya da yüksek öğretmen okullarının kalitesinden bahsedebiliriz. Hani şu anda hızlıca geçiyorum bunları. Ama mesela yüksek öğretmen okullarına alıma baktığımız zaman sadece, ya da enstitülere alıma baktığımız zaman sadece şimdiki gibi A şıkkını, B şıkkını çoktan seçmeli bir sınavı geçerek yapılmadığını seçimin ve ahlaki durumuna, konuşmasına, duruşuna, olgunluğuna, her şeyine bakıldığını görüyoruz. Pek çok farklı şartın arandığını görüyoruz. Hatta bedensel niteliklerine bile, yani kekeme mi, kel mi, bunların hepsine bakıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü aslına bakarsanız bir modeldir çünkü öğretmen. Yani gittiği her yerde bir öğretmen modeldir. Şimdi düşünün, belki anne babasının kim olduğundan çok bir öğretmen belirliyor çocuğun geleceğini. Bir Anadolu ilkokulunda bir öğretmen çocukların geleceğinde bir yıldız gibi parlaması, bir dokunuşuyla belki de çok farklı bir hayata sahip olmalarını
benim
sağlıyor.
Benim bu mesleği seçmemde örneğin ilk öğretmenimin payı etkisi çok var. Büyüktür tabii ki.
Yani böyle düşündüğümüzde her ne kadar hani kutsal meslek diyerek böyle çok üstlerine sorumluluk da yıkmak istemiyorum. Bütün bu sorunların temel kaynağı öğretmendir diyerek oraya da getirmek istemiyorum durumu. Fakat hakikaten çok ciddi bir öğretmen yetiştirme politikasına ihtiyacımız var. Belki bu öğretmenler günü sebebiyle bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bütün öğretmenlerimizin ahirete intikal etmiş olanların ve şu anda yaşamakta olan bütün öğretmenlerimizin başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsine tekrar saygılarımızı sunalım. Ellerinden öpelim yaşayanların. Dolayısıyla en önemli konu bir politika geliştirmek diye tekrar vurgulamak istiyorum. Bitirmek istiyorum.
Umarız çözüm bekleyen sorunları var dedik. O sorunların da çözülmesi dileğiyle biz de size çok teşekkür edelim bugün için.
Ben de teşekkür
ediyorum. Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Dünden kalanlar köşemizde. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikteyiz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Yamuğa yamuğa. Kuyruğundan boya, ısıya dayanıklı cam.